Kayıp Söz, Oya Baydar, 3. Ayrım, Sayfa 39. Çocuğu öldürdüler diye fısıldamıştı otobüs tembelindeki hayalet kadın. Fısıltı, genç adamın geceye ve unutmanın sinsi, korkak huzuruna saplanan çığlığına dönüşmüştü. Çocuğu öldürdüler, Zarok Kuştin. Hangi çocuk? O anda mı karar vermişti çocuğu hatırlamaya? Hayır, daha sonra kırık dökük bankların üstünde hastaların yattığı, kaygılı, korkulu bakışla hasta yakınlarının açılan her kapıya umutla yöneldikleri, ölü bir ışıkla yarı aydınlatılan havasız, acil servis koridorunda genç adamla birlikte duvara yaslanmış, sigara üstüne sigara içerek ameliyata alınan kadından gelecek haberi beklerken. Hastaneye giriş işlemlerini yaptırıp, kendi adını ve tanıdığı profesörün adını kullanarak ağır durumdaki hastanın acilen ameliyata alınmasını sağladıktan, bir miktarda para bıraktıktan sonra bitmeliydi bu iş. En fazlasından cep numarasını verip vicdan sahibi, sorumlu bir vatandaş olarak kendi yoluna devam etmesi gerekirdi. Doğal olan buydu. Kendi yapısına uygun olandı. Ama işte orada, hastane koridorunda yüzü yorgunluktan, acıdan büsbütün kararmış Mahmut'la birlikte genç adamın adının Mahmut olduğunu öğrenmişti. Ameliyatın sonucunu bekleyerek volta atıyordu. Mahmut 20'li yaşların ortalarında gösteriyordu. İnce yapılı, kara yağız, uzamış sakalına rağmen aydınlık yüzlü, bakımsızlığına rağmen yakışıklı ve suskun, ürkek, yabancı. Konuşurken suçlu ya da çekingen kişilerin yaptığı gibi yüzünüze değil, karşıda bir noktaya bakıyordu. Doğulu olduğu besbelliydi ama uzun ağları kısa söylemek, G'leri belli belirsiz çatlatmak, bir de heceleri tek tek sert bir vurguyla ayırmak dışında şivesinde anlamayı güçleştirecek aşırı bir doğu tınısı yoktu. Delikanlının suskunluğunun, bakışlarını kaçırmasının, huzursuz halinin güvensizlikten kaynaklandığını anlaması için bir süre geçmesi gerekecekti. ''Neden yapıyorsun bunu abi?'' Sesinde kuşkuyla karışık minnet, biraz da şaşkınlık. O çığlık yüzünden, çocuk yüzünden diyememişti. Başka ne yapabilirdim, sizi nasıl bırakabilirdim öyle demişti, inandırıcı olmayan yapmacık bir sesle. Doktor değilsin, haklısın, doktor değilim. O sırada sizinle can kurtarana binebilmek için öyle söyleyiverdim. Aslında yazarım, adımı duymuşsundur belki, kitaplarım çok okunur. Neden duymuş olsun adını? Yine o koh böbürlenme. Sanki doğudan batıya bütün Türkiye okuyor da seni. Sanki mecburlar da cüzdanından kartını çıkarıp uzatırken mahcup eklemişti. Gazetelerde falan bazı yazılar çıkardı hakkımda. O yüzden belki uzun zamandır gazete okumadım. Bağışlayın. Siz demeye başlamıştı çocuk. Saygıdan mı, konuştukça daha fazla uzaklaştığı, yabancılaştığı için mi? Bir sorun var belli. Çözebileceğim bir şeyse kuşkulanmana gerek yok. Gençlikte her şey gelir insanın başına. Görevli falan değilim, merak etme. Estağfurullah hocam, öyle anlamayın. Ben, yani biz çok çaresiziz, dardayız. Sözler, korkunun, kuşkunun cenderesinden kurtulup kendilerini atıvermişlerdi dışarı. Delikanlının yüzüne dikkatle bakmış, oğlunun bakışlarındaki çaresizliği, korkuyu, yalnızlığı görmüştü. Bazen hepimiz çaresiz kalırız. Sen yaşta bir oğlum var, o da tıpkı senin gibi böyle çaresiz, umarsız bakıyordu son gördüğümde. Seni son gördüğümde bakışlarında vurulmuş bir hayvanın acısı vardı. İlk gördüğümde ise içeriden yeni çıkmıştım. Dışarıda olmanın içeride olmaktan daha zor olduğu günlerdi. İdam edilenleri, işkencede ölenleri, ömür boyu mahkumiyet alanları düşününce insanın lafını etmekten bile utanacağı önemsiz bir şeydi benimki. O günlerde sayıları neredeyse yüzleri bulan sor dergilerden birinde Eylül darbesi öncesinde yazdığım keskin bir yazı yüzünden 18 ay hapis yemiştim. Üçte biri infazdan düşmüş, bir yıl yatıp tahliye olmuştum. Bıraktığımda annenin karnındaydın, bulduğumda 6 aylıktın. Babayı yadırgamıştın. Nereden çıktı şimdi bu yabancı? Gözlerinde sorular, korku, kuşku. Söylerlerde de inanmazdım. Ne sevgili ilk öpüşte, ne cinsel birleşmede tatmin anında duyulan has, ne bir sanat ürünü ya da bir doğa harikası karşısında yaşanan kendini aşma, yücelme coşkusu, hiç tadılmamış, eşsiz, benzersiz bir duyguydu oğlu kollarında tutmak. Şu korkunç dünyanın karşısında çaresiz, küçücük, bana ait, bana teslim bir can, benim canım. Anneni hep sevmiştim, seni doğurduğu için bir kat daha sevdim. Adını deniz koyduk, denizleri anmak için. Hayır, senin büyüyünce sandığın ve bize isyan ettiğin gibi idam sehpasına astıkları bayrağı yarınlara taşıyasın diye değil. Gençlik çağımızın umut dolu başkaldırı günlerinde yaşanmış dostluğun ve kardeşliğin anısına, Yitirdiğimiz gençliğimizle bağlarımız kopmasın diye hüzünlü bir sadakat ve romantizmle. Ama ben sana hep oğul dedim. Kediye de kedi dediğim gibi. Cins isimden özel isim çıkarttım. Tek ve biricik olduğunu anlamak için. Ömer oğlunu son gördüğünde gözlerinde aynı yenik, çaresiz, delice bakış vardı. Mahmud'un bakışı. Gitme kal demişti. Kaçacak yer yok oğul. Gözlerini yere dikmişti. Oğlunun erken yağ bağlamış, hantallaşmış bedenini, şişlerin, morlukların hala dağılmadığı, derin ameliyat ve dikiş izlerinin çirkinleştirdiği yüzüne bakamıyordu. Yapamam baba, burada kalamam. Cehennemin sınırında ya da tam göbeğinde, üstelik bijonle, hem de bu vücutla, bu suratla. Hepsi geçecek, hepsi düzelir, hiç önemli değil. Bijon burada, bizim aramızda daha mutlu olur. Annenin de ihtiyacı var sana. Sıkılgan bir vurguyla eklemişti sonra da. Benim de. Kimsenin ihtiyacı yok bana burada. Ne senin ne annemin. Annem deneyleriyle, kobaylarıyla, bilimsel toplantıları, dersleri öğrencileriyle mutlu. Sen de kitapların, yazıların, çevren, arkadaşların, hayranların da. Burada benim hiçbir şeyim yok. Burada ben yokum. Aradığı sözcüğün Türkçesini bulamıyor. Ben loser'ım burada. Burası beni korkutuyor. Oğluna sarılmak istemişti. Sevgiyle değil, acımayla, çaresizlikle. Kaybeden sadece sen değilsin. Hep birlikte kaybettik. İşin özüne bakacak olursan, hepimiz bir anlamda loser'ız. Belki, bilmiyorum, her şeye yeniden, kötü televizyon dizilerindeki basmakalıp diyaloglarla konuşuyorum. Ama yapmacık değil, içimden böyle geliyor. Belki de en içten, en doğal sözler o küçümsediğimiz dizilerdeki sıradan insanların sıradan konuşmalarıdır. Hep o olmaz aydın hastalığımız. Her şeyi küçümseyeceksin, farklı konuşacaksın, önemli görünen laflar edeceksin, derin ahkam keseceksin ki farklı ve üstün görünesin. Hayal kurmayalım baba. Hiçbir şeye yeniden başlayamayız. Yeniden doğamam, hayalindeki oğul olamam. Yaşananlar hiç yaşanmamış gibi yapamam. Ulla'nın parça parça dağıldığını gördüm. Dört yana fışkıran kanı asfaltın emdiğini gördüm. Daha 4 ay bile geçmedi üzerinden. Kana, şiddete yabancı değilim. Savaşın ortasına göndermiştin ya beni, savaş muhabirliği yapayım diye. O çöllerde, savaş alanlarında da çok kan vardı. Ama oralar yabancıydı. Oralarda ölenler, yananlar, parçalananlar benim karım, çocuğum, yakınım falan değildi. Çekeceğin fotoğrafın konusu nesnesiydiler sadece. Öyle olduğu halde biliyorsun, acının resmini çekmeye uzun süre dayanamadım. Yaptığım işten nefret ediyordum. Düşünsene. Kan akıyor, insanlar ölüyor ve ben acıyı, şiddeti, ölümü en iyi, en çarpıcı yansıtmaya çalışıyorum çektiğim karelerde. Ne kadar çok şiddet, ne kadar çok kan gösterirsem o kadar başarılı sayılıyorum. Yüzlerce, belki de binlerce kare çektim, övgüler aldım, senin bile gözüne girdim. Sonra yapamayacağımı, sürdüremeyeceğimi anladım, kaçtım oralardan. Lafı çok uzattım biliyorum. Demek istediğim, hiç tanımadığım yabancı insanların kanına, acısına dayanamayan ben... Sevdiğim kadının, oğlumun annesinin gözlerimin önünde paramparça oluşunu seyrettim. Eğer bir jöründe getirmiş olsaydık, torununuzu görün diye, belki o da Ulla gibi paramparça olacaktı. Bu topraklar korkutuyor beni. Ne olur anla. Söyleyecek hiçbir şey bulamamıştı. İnce bir sızı, derin bir suçluluk duygusu sarmıştı içini. Ne söyleyebilirim demişti. Haklısın. Yine de o korkunç olaya rağmen burası daha... Deniz saldırgan bir ses tonuyla öfkeyle kesmişti babasının sözünü. Burası ne baba? Güvenli mi diyecektin? Sakin mi diyecektin? Ne diyecektin? Burada senin romanlarını konu ettiğin efsane şehrinde oldu olanlar. Karımı sizlerle tanıştırmaya getirmiştim, ülkemi göstermeye. Biliyorsun çok istemiştiniz gelmemizi. Bir an ben bile umutlanmıştım. Belki burada bir köyde, bir adada yeni, sakin, kansız, yalansız bir hayat kurabilirim diye. Sonra işte bak. Yüzündeki derin yaraları, kesikleri okşamıştı. Yüzüme bakamıyorsun bile, haklısın. Bir Apollon değildim ama böyle iğrenç de değildim daha önce. Yeniden başlamak ha? Her şeye yeniden başlasam bile Ulla'yı nasıl geri getirebilirim? O benden hiçbir şey istemeden, ne önemli olmamı, ne yakışıklı olmamı hiçbir şey istemeden, beni olduğum gibi seven, gerçekten seven tek insandı. Yanında ilk kez huzur duyduğum, İlk kez yalanlar söylemek, olmadığımı oynamak ihtiyacı hissetmediğim karımdı. Küçümsediğiniz, yok saydığınız, bana değil, kendinize yakıştıramadığınız, kuzeyli, küçük aptal köylü kızıydı. Mezarsız ölü ya da ölüsüz mezar. Mezarsız ölü sözü bir yumru gibi yüreğine saplanmıştı Ömer'in. Şiddet sadece burayı vurmuyor ki. Şiddet her yerde. Dünya alev alev. Orta Doğu, Irak, alev alev. Kendin gördün gözlerinle oraları. Nerede güvenli olabiliriz? Kaçacak yer yok. Burası yangınlara çok daha yakın. Alevler sınırları yalıyor. Duymuyor musunuz sıcaklığını? Bu ülkede yangınlar, bombalar, kurşunlar insanların işlerinde sanki. Her an patlamaya, alevlenmeye hazır. Björn'le ben, kendi adamızda, buralarda olduğundan çok daha güvendeyiz. Björn orada doğanın, denizin ortasında, kimse onu itip kalkmadan, küçümsemeden, ondan gökyüzünü ayaklarının ucuna indirmesini beklemeden kendinden hoşnut büyüyecek. Ben de orada deniz değilim. Uzaklardan gelen iyi yabancıyım. Kimseye verilecek hesabım yok. Kahraman ya da alim olmam gerekmiyor. Kendimden başka bir şey olmam gerekmiyor. Orada hiç kimseyim ya da herkesim. Herkes gibiyim. Bu beni mutlu ediyor. Kızsan da anlayabiliyor musun baba? Anlıyordu. Denizin yenilmişliğini, korkularını, sığınak ihtiyacını bu kadar açık, bu kadar duru anlatabilmesine şaşırmıştı. Kafamla anlıyorum ama yüreğimle kabullenmem güç. Bir oğul ne demektir biliyor musun oğul? Benim de bir oğlum var. Artık biliyorum. Onu korumak istiyorum. Onun loser olmasını nasıl düzeltmiştin demin? Neydi? Kaybeden mi? Evet, kaybeden olmasını istemiyorum. Gasthaus'taki yaşlı adamı hatırlıyor musun? Hani ben meçhul asker kaçığıyım diyen yaşlı Almanı. Küçüktüm o zamanlar. Ama ne o adayı ne de o adamı unuttum. Yıllar yıllar sonra oraya döndüğümde kırık dökük dilimle, biraz da işaret diliyle yıllar önce ben küçükken bu adaya geldiğimizi, bu pansiyonda kaldığımızı, burada yaşlı bir adam olduğunu, sallanır koltukta oturduğunu, bana pasta verdiğini anlatmaya çalıştım. Tanıdılar tabii. Birkaç yıl önce ölmüş. Kendisi son vermiş hayatını. Yapayalnızmış. Varisi falan da yokmuş. Gasthaus'u eskiden beri yanında çalışan Ulla'nın ailesine bırakmış. Onlar işletiyorlar. Ulla'yı da öyle tanıdım zaten. Gerçekten mi? Bilmiyordum. Bilmiyordun tabii. Hiç sormadınız ki bilesin. Nasıl yaşadığımla değil, hangi başarılara imza attığımla ilgiliydiniz. Oraya sığındığımı öğrendiğinizde annem, o şeytan adası mı? Ne kadar, dedi sadece. Her neyse, yaşlı adam odasını olduğu gibi korumuşlar. Odayı bana verdiler. Annemin hayret ettiği kadar var. Ne kadar, ne rastlantı gerçekten de. Odanın duvarında boyalı kalemle yazılmış Almanca bir yazı vardı. Savaştan kaçmak, hayattan kaçmaktan daha kolaydı. Nihayet soru başarılı. İmza, meçhul dezertör. Yüreğinin direncini bastırıp oğlunun yüzüne bakmıştı. Gözlerindeki yenik, yorgun, ürkek bakışı görmüştü. Sarılsa ona, sarılsa, bırakmasa, gözlerinden silse o bakışı, oğluna sahip çıkabilse, kurtarabilse. Kuzey denizindeki unutulmuş, küçücük bir adada meçhul hayat kaçağı olmasına izin vermesi. Bırakın, en kısa zamanda yerime döneyim. Björn'ü daha fazla bekletmemeliyim. Beni çok özlemiştir. Ulla'nın ailesini de yalnız bırakamam. Sorumluluğum var. Kızlarını ölüme götüren benim ne de olsa. Senin suçun yok. Dünyanın her yanında olabilirdi. Terör her yerde. İspanya'da, New York'ta, Irak'ta, Hindistan'da, Londra'da, Lübnan'da, her yerde. Bir canlı bombanın paniğe kapılıp pimi tamsiz oradan geçerken çekmesi korkunç bir rastlantı. Özel olarak hedef seçilmemiştiniz. Yani demek istiyorum ki, en kötüsü de bu zaten. Hedef seçilmek gerekmiyor. Her an herkes hedeftir. Şiddetin her yerde kol gezdiğini biliyorum. Haklısın. Başka bir yerde de olabilirdi, doğru. Ama burada oldu. Burada oldu. Binlerce yıldır insanın trajedisinin türlü biçimleriyle en yoğun, en görkemli yaşandığı, Ömer Eren'in romanlarının anlatılarının değişmez dekoru bu efsunlu, büyülü kentte. Bu şehrin tarihi değil, ancak destanı ve şiiri yazılı sözünün Ömer Eren imzasıyla turistik broşürlere, gezi rehberlerine geçtiği İstanbul'da. Karısına doğup büyüdüğü şehri gezdirmek, şehriyle övünmek, çocukluğunun, delikanlılığının anılarını paylaşmak istemişti Deniz. Ulla ille de önce Sultanahmet'i, Kapalı Çarşı'yı, Ayasofya'yı gezelim diye tutturmuştu. Elindeki Norveççe İstanbul rehberinde doğunun ruhuna nüfuz etmek, Bizans'ı ve İslam'ı tanımak için buraların öncelikle görülmesi gerektiği yazılıydı. Kapalı Çarşı'dan boncuklu, pullu, gümüş sarkıntılı bir kemer, dedesi için lüle taşından bir pipo, anneanne için allı güllü bir şal. Björn için gıraklarla, mavi boncuklarla, kurilelerle süslü bir oyuncak debe. Kem gözlere karşı da kocaman mavi bir nazar boncuğu almıştı. Çocuk gibi sevinmişti aldıklarına. Kemerini hemen takmış, Björn'ün devesini bağrına basmıştı. Birbirlerine sarılmış, Nur Osmaniye'den Sultanahmet'e neşeli mutlu yürüyerek Ayasofya'nın önüne gelmişlerdi. Önce Sultanahmet Meydanı'nı kitapta Mavi Cami diye yazdığı için Ulla'nın gerçekten masmavi olduğunu sandığı, bu yüzden gördüğünde biraz hayal kırıklığına uğradığı Sultanahmet Camii'ni gezip Ayasofya'yı en sona bırakmaya karar vermişlerdi. Hiçbir nedeni, hiçbir anlamı yoktu bu tercihin. Öylesine işte, o an akıllarını öyle estiği için. Belki de tam o sırada Ayasofya'nın önünde kalabalık bir turist grubu beklediği için. Belki de Ulla biraz ileride parkın kenarındaki kırmızı lale tarhlarının önünde bekleyen ölümün karşı konmaz çağrısını duyduğu için. Çiçekler ne kadar güzel diye mırıldanmıştı hayranlıkla. Laleler bunlar. Çocukluğumda dedem Hollandalı bir küçük kızın masalını okurdu bana. Resimli bir kitaptı. Tahta pabuçlu küçük kız lale tarlalarında gezinir, renk renk laleler toplardı annesi için. Sonra coşkuyla yerinden fırlamıştı. Böyleydi Ullacık. Önce durgun, dingin, kıpırtısız bir göl gibi durur, sonra birden kabarır, coşkulu, dalgalı bir deniz olurdu. Hemen gidip yakından resimlerini çekmeliyim. Eve dönünce lale resimleri çizerim kapımızın iki yanına. Böyle sarıya, kırmızıya, beyaza boyarım. Ama dur, önce sen beni çek lalelerin önünde. Sonra tombul, yaramaz bir çocuk gibi fırlamış, parka doğru koşarken bir an durmuş, arkasına dönüp olduğu yerden ona gülümseyerek seyreden kocasına bakmıştı. Güzel çek, laleler de, ben de güzel görünelim. Anneanneme, dedeme bir jörne gösteririz. Ne kadar güzel olduğunu görsünler senin şehrinin. Kolunda göğsüne bastırdığı süslü oyuncak devesi, beline doladığı kenarları boncuklu, gümüş bayetli, rengarenk Mahmutpaşa işi turistik kemeri, beline kadar inen sapsarı saçları, uzun etekli mavi elbisesi ve arkasında tam da istediği gibi kıpkızıl lalelerle son defa bir fotoğraf karesinde görmüştü Deniz onu. Deklanşöre basmıştı. Basmış mıydı, basabilmiş miydi deklanşöre? Bilmiyor, hatırlamıyor. Ama Ulla'nın fonda Sultanahmet Camii, mavi elbisesinin uçuşan etekleri ve bir çocuk gibi bağrına bastığı oyuncak deveyle kan rengi lalelerin önünde gülümseyen fotoğrafı beynine kazınmış, bir daha silinmemecesine orada duruyor. Sonra kulakları ve duyuları sağır eden bir patlama, çığlıklar, duman, kızıl lalelere ve dört bir yana sıçrayan kan. Kanın, dumanın, çığlıkların arasına etrafa dağılan kollar, bacaklar, ayakkabı tekleri ve bir oyuncak deve. Önce yüzünde, kafasında, bedeninde duyduğu yakıcı acı, sonra döne döne derin, karanlık, sonsuz bir kuyuya yuvarlanışı. Sonra bilinci açılıp da yoğun bakım odasında kendine geldiğinde, ağzından burnundan sarkan, ellerinin üstüne yara bantıyla tutturulmuş iğnelerle bağlanan, yaralı bedenini örümcek ağı gibi kuşatmış, ince lastik borulara anlam verememişti. Haftalar boyu kaldığı hastanede, peş peşe girdiği ameliyathanelerden narkozun etkisi altında çıkarken ya da sonraki günlerde kafası, yüzü, kolu, parmakları kalın sargılara sarılmış yatarken hiç konuşmamış, hiçbir şey anlatmamıştı. Olayı aydınlatabilmek için usulen sorguya geldiklerinde bir tek cümle çıkmıştı ağzından. Kırmızı laleler vardı orada. Ulla lalelerin önünde durmuştu. Gitme kal derken oğluna, isteğinin umarsız olduğu kadar gaddarca olduğunu anlamıştı Ömer. İstanbul, Ulla'nın parçalanmış, dağılmış bedeninin lalelere, sokaklara, bütün şehre akan kanının gömülü olduğu bir mezardı artık Deniz için. Oğlunun acısına saygı göstermiş, ta içinde duymuş, bir daha üstelememişti. Ayrılık günü gelip çattığında havaalanına geçirmeye gelmelerini istememişti. Annesi oğlunun sağlığından kaygılıydı. Deniz'in ayağı hala ciddi biçimde aksıyordu. Bir ameliyat daha gerekiyordu belki. Yüzündeki yanık yaraları kapanmıştı ama izleri estetik ameliyat olmadıkça geçmeyecek kadar derindi. Elif'in yüzüne dikilmiş bakışlarından huzursuz olmuş, geçer, hepsi geçer zamanla demişti. Annesini birazcık teselli edebilmek, fazla aldırmadığı havasını vermek için. Burada kaldıkça yaralarım iyileşeceğine derinleşiyor. Oğlumu çok özledim. Bir yörünü daha fazla yalnız bırakamam. Çok iyi bakıldığını biliyorum ama bana ihtiyacı vardır. Uzun uzun konuşmamış, yüreğini açmamış, acısını paylaşmamıştı. Elif'in onun için özenle pişirdiği, çok sevdiği yemeklere ayıp olmasın diye bir çatal dokundurmuş, biraz adasını anlatmış, sonra susmuştu ayrılık saati gelene kadar. Anne, baba, oğul, içlerinden kopup gırtlaklarına demirden bir lokma gibi tıkanan acıyı, sen eskiden şu yemeği severdin, şu böreğe bayılırdın'la konuşmalarla bastırmaya çalışmışlardı. Çocuk, ringa avını, en iyi balık tuzlamasının nasıl yapıldığını, kaleye hemen her gün çıktığı halde şeytanla tanışamadığını, gaz tavusu parlak sarı renge boyattıklarını, kolu sepetli hayalet kadının hala yaşadığını ama belki de kadının kızı olabileceğini, adanın hep öyle tenha, dingin olduğunu, ara sıra bir geceliğine ya da birkaç günlüğüne gelenlerin Gasthaus'ta kaldıklarını anlatmıştı. Yolunuz düşerse gelin. Tam bir dejavu duygusu yaşarsınız. Björn'ü de görürsünüz demişti, adet yerini bulsun diye. Sonra gitme saati gelmiş, havaalanına gelmelerini istemediğini bir kez daha tekrarlamış, arkasında ağır sırt çantası, başı yere eğik, hantallaşmış vücudunu sürükleye sürükleye, topallayarak ardına bakmadan yürüyüp gitmişti. Balkondan kapıya gelen taksiye binişini seyretmişlerdi. Elif, adetinden yine vazgeçmemiş, bir tas su dökmüştü arkasından, su gibi gidip su gibi gelsin diye. Bizi terk eden coşkularımızın, erişemediğimiz hayallerimizin, yıllar öncesinde kalmış umutlarımızın boyuna yetişemediği için, yenilgilerimizin ve hayal kırıklarımızın acısını bizim adımıza vermesini beklediğimiz kavgalarda çıkaramadığı için şeytan adalarına mahkum ettiğimiz çocuk. Kahraman olmak istemediği, yarışmayı reddettiği, çağın gaddarlığının altında ezildiği, hayatta boy ölçüşmeye gücü yetmediği, yeterince hırslı, becerikli ve güçlü olamadığı için yalnız bıraktığımız, neredeyse vazgeçtiğimiz oğul. Oğlunu hep öyle son gördüğü günkü gibi hatırlıyor. Ne zaman onu düşünse yapayalnız, yorgun, yenik, ağır ağır yürüyüp gitmesi geliyor aklına. Bir de gözlerindeki o bakış, Mahmud'un bakışı. Onu son gördüğümde böyle senin gibi bakıyordu. Nasıl yani hocam? Acılı, kaybetmiş, çaresiz. Vurulmuş hayvan gibi mi? Tüfeğin namlusu ağzına dayanmış, böğrüne postalla basılan teslim olmuş gerilla gibi mi? Senin oğlun, sizin oğul öyle bakmaz ki. Canı sıkılıyor Mahmud'un sözlerine, cevap vermiyor. Dudağının sol kenarı hafif hafif seyiriyor. Ne zamandır yoktu, geçmişti bu berbatlık. Yine mi başlayacak yoksa? Doktorlar fazla alkolün kas denetimini zayıflatabileceğini söylemişlerdi. Kendime dikkat etmeliyim gerçekten de, Mahmud'a kızıyor. Sadece kendilerinin mazlum ve mağdur olduğuna inanıyor bunlar. Bizim oğullarımız öyle bakmazmış, öyle umarsız kalmazmış. Sadece sizler mi acı çekersiniz? Şu hastane köşesinde, şu garip durumda bile mağduriyet edebiyatı. Ezberlenmiş, basmakalıp düşünceler, hepimizi aynı kaba koyup, aynı ipe asan bildik tavır. Öfkesi kabarıyor. Ne yapsan boş, güvenmezler sana. O kadar da savundum haklarını. Ana dil, mana dil konusunda bir de doğudaki faili meçhullerle ilgili yazılar yazdım diye az kaldı başım beyağa girecekti. Avrupa Birliği normları, Avrupa ne der kaygısı, sivil toplum tepkisi olmasaydı açılan davalarda mahkum bile ederlerdi. Soğukkanlı görünmeye çalışıyor. Herkesin kendi acıları, kendi yenilgileri vardır diyor. Bir an gelir, hepimiz korkarız, hepimiz çaresiz kalırız. Türk, Kürt, Fransız, Arap, bilmem ne millet fark etmez. Şu yaşadığımız günlerde herkes mazlum, herkes zalim, herkes mağdur. Öfkesi, kırgınlığı, bezginliği sesine yansıyor. Onu demedim. Ne bileyim, oğlunuzun yırtmış olduğunu, yani iş güç sahibi, okumuş falan biri olduğunu düşünmüşümdür. Bağışlayın böyle olur da hep. Yani büyük, önemli adamların oğulları. Çocuğun saf, telaşlı hali, söylediklerinin yanlış anlaşılmasından duyduğu kaygı yüreğini yumuşatıyor. Çocuk haklı, öyledir. Bizlerin çocukları yırtarlar, başarırlar çoğunlukla ya da öyle sanılır. Hepimiz aynı gemideyiz safsatası, parlak bir aldatmacadan başka nedir? Gençlikte devrim ve halk için savaştığımızı sandığımız o mutlu umutlu günlerde ben de böyle konuşmaz mıydım? Birden içine sıkıntı basıyor. Şafak çoktan sökmüş, gün ağrıyor. Bu saatte neden buradayım ben? Ne işim var bu hastane koridorunda? Neyin diyetini ödüyorum, neyin zekatını veriyorum? Ameliyata giren ekip maviye çalan yeşil ameliyat giysileriyle cerrahi koridorunun ucunda beliriyor. Sen bekle burada diyerek delikanlıdan önce fırlayıp onlara doğru yürüyor. Ekipten birinin kendisini tanıyacağını, bilgi vereceğini umuyor. Ameliyattaki yaralı kadının durumunu soracaktım ben. İlgilenen yok. Kendi aralarında konuşarak yürümeyi sürdürüyorlar. Ben yazar Ömer Eren'im. Hastamın durumunu... Yeşil mavi giysili doktorların arasından genç bir adam Ömer Eren'e dönüyor. Kurşun isabet etmiş kadını soruyorsunuz. Kurtuldu. Peki çocuk? Çocuk, kurşun cenine saplanmış, oğlanmış. Yazık, bunlar oğlan çocuğa meraklıdırlar. Ömer Eren ha? Memnun oldum. Bir kitabınıza başlamıştım. Bu da iyi bir hikaye konusu olur sizin için. Fazla oyalanmadan, hızlı adımlarla ekip arkadaşlarına yetişiyor. Yazarla tanışmaktan etkilenmiş görünmüyor. Belki kibirli biri, belki de çok yorgun diye düşünüyor Ömer. Şuna bak hele, bir kitabıma başlamışmış. Okudum demedi pezevenk. Belki de yazdıklarımı beğenmiyordur, kim bilir. Aslında okuyamıyordur, okuma alışkanlığı yok bu genç kuşağın. Kitabı moda olduğu için alıp bir kenara koyanlardandır büyük olasılıkla. yeşile dönmüş bir suratla yanı başında biten Mahmud'un yüzüne bakmadan bilmediği bir dilde anlamadığını ezberlenmiş bir dizeyi tekrarlarcasına konuşuyor. Karın kurtulmuş, gözün aydın, karnındaki bebek korumuş dedi doktor. Çocuğu kurtaramamışlar. Niye karnındaki bebek korumuş diye yalan söyledim? Doktor öyle bir şey demedi. Belki de çocuğun yitirilmesine çok üzülmesin, bebek olmasaydı karım ölecekti diye düşünüp teselli bulsun diye uydurdum bunu. Bebeğin oğlan olduğunu da söylemiyor. Kör kurşun, ana rahminde vurulan oğul. Bu da iyi bir hikaye konusu olur sizin için demişti genç doktor. Acemice bir iltifat mıydı, yoksa kinaye miydi sözleri? Mahmut geriye doğru iki adım atıp koridor duvarının dibine çömeliyor. Küçülüp yok olmak istercesine çenesini göğsüne dayıyor. Kollarını dizlerine doluyor, dert top oluyor. Kürtçe bir şeyler mırıldanıyor kendi kendine. Ağıt gibi, yakınma gibi. Sonra başını kaldırıyor. Çocuk bizim gibi olmayacaktı. Kaderi zelale, bana benzemeyecekti. Daglara çıkmayacaktı. Vuruşmayacaktı. Örgüde, töreye kurban gitmeyecekti. Çocuk okuyacaktı. Çocuk insan gibi yaşayacaktı. Büyük şehirde kaybolacaktık. İzimizi kimse bulamayacaktı. Ne devlet, ne örgüt, ne babası, agası. Çocuk özgür olacaktı, korkusuz olacaktı, adı Hevi olacaktı, umut olacaktı. Olduğu yerde iki yanı hafifçe sallanarak ağıt yakarcasına sürdürüyor usul ve kısık feryadını. Yanaklarından süzülen yaşlar uzamış sakalların arasından incecik yollar açarak çenesinde toplanıyor. Bu da iyi bir hikaye olur sizin için, öyle mi? Acının hikayesini yazmaya kimin hakkı var acıyı indiremedikten sonra? Çocuğu öldürdüler, Hevi öldü. Artık kaçmaya ne gerek? Kurtaracak ne var ki artık? Zora kuştin, hevimir, ede hevciyi reve nake. Kürtçe'ye dönüyor. Belki de aynı şeyleri kendisi için, kendi yüreği, kendi belleği için ana dilinde inliyor. Kendi diliyle konuştukça acısı bir anlatı olmaktan çıkıp kendi öz malı ta kendisi oluyor. Artık söze ihtiyacı yok. Acı sözden kurtuluyor, bir daha çıkmamacasına yüreğine yerleşiyor. Neden, kimden kaçıyordunuz oğul? Genç adamı oğul dediğinin ayrımına varıp kendine şaşıyor. Sadece Deniz'e oğul derdim. Ölümden diyor, dişlerin arasından tükürür gibi. Askerden, jandarmadan, örgütten, devletten, töreden. Ne bilirsen bizim oralarda hepsinden. Hepsi ölüm getirir de ondan. Sizin oralar nereler? Yanmış yakılmış köylerdir, pusulu mezralardır, mayındır, faili meçhuldür, töredir, daglardır, hele daglardır. Hepsi de ölümdür. Şimdi çocuk tam doğulu bir dağ köylüsünü vurgularıyla konuşuyor. Dağlarına döndü diye düşünüyor Ömer Eren. Acısı onu kendi özüne döndürdü. Ne kendini sakınıyor artık ne de dilini. Neresiydi köyünüz? Köyünün adını söylüyor. Sonra yeni ölünün ardından ağıt yakar gibi köyümüz yakılmıştır. Agalarım dağa çıkmıştır. Ben daha çocukumdur o zamanlar. Sekizimde, dokuzumda. Hayvanları bırakmışızdır. Otlakları, tarlaları, iki gözevi hepsini bırakmışızdır. Yaşlısı, sakatı, çoluğu, çocuğu, sırtımızda, kanı arabalarında, eski bir traktörde, pırtılarımız, benim kucağımda kara burunlu enik, bırakmam diye tutturup yer göğü inlettiğim, babamın tokatının bile kar etmediği, bayır aşağı inip düze çıkınca bir bakmışızdır ardımıza, köyümüz, evimiz, ahırımız alev alev. Şimdi vurgulu bir Güneydoğu aksanıyla konuşuyor. Sanki bir başkası oluyor böyle konuşurken. Acı, suskunluğunu delmiş, sözcükler patlamış bir borudan fışkıran su gibi akıyor. Artık susmanın, kendini ele vermemek için çabalamanın, kuşkulu ve vakur direnmenin bir anlamı yok onun için. Artık kaybedeceği bir şey kalmamış. Anlatmak istiyor, anlatmaya doyamıyor sanki. İşkencede çözülmek gibi diye düşünüyor Ömer. O çözülme anında sorulanı da sorulmayanı da anlatmaya başlarsın. Şehre gelip dere boynuna, emcemlerin yanına sığındık ilkin. Önce çadıra yerleştik, sonra tereket arabadan bir kulübe yaptık. Okula gittim sonra. Bu oğlum, küçük oğlum, son oğlum okuyacak derdi babam. Onu daglara da, devlete de kurban vermeyeceğim derdi. Ama daglar şehri çepeçevre sarardı, çagırırdı bizleri. Öğretmen Türkçe okuturdu. Önceleri anlamadık ne der, Kürtçesini sorardık. Kimisi iyilikle söylerdi ki Kürtçe yasaktır, zaten Kürtçe diye bir dil de yoktur derlerdi. Çocuk aklımızla konuştuğumuz dilin olmamasına şaşardık. Kimisi verirdi sopayı, dayak yiye yiye öğrenirdik Türkçeyi. Tarih okuturlardı daha büyük sınıfta. En çok da Atatürk'ü, neden Kürtlerin Alparslanı, Fatih'i, hele de Atatürk'ü yok, Neden hepsi de Türktür büyük adamların diye hayıflanırdık. Aptal mıdır ki Kürt, tabansız mıdır ki Kürt, hiç kahramanı olmaz, hiç büyük adamı olmaz. İçlenirdik, ezilirdik, kuyruğumuz var mıdır gerçek diye arkamızı yoklardık. Büyüdükçe öğretmenin anlattıklarından çok daglara bakar, daglara kulak verir olduk. Artık kuyruğumuzu yoklamaz olduk. Kuyruksuzlara inat, keşke kuyruğumuz esrar çıksa ister olduk. Nereye gitsek çepeçevre dağ idi etrafımız. Olmasa da biz yaratırdık dağları. Daglar bizim, biz dağların dilinden anlardık. Kahramanımız yoktu, hadi olmasın. Ama beş kuruşluk haysiyetimiz, adımız, degeremiz de yoktu. Şerefsiz derlerdi en küçük yamuğunu görseler. Hele bir diklendin mi, korumaya kalktın mı kendini, hepten şerefsiz. Daglarda artık şerefsiz olmayacaktık, kahraman olacaktık, adımızı kazanacaktık. Geleceğimiz yoktu, kendi geleceğimizi kuracaktık. Dagların sesini dinledik, daglara çıktık, sonra birden susuyor. Sonra ne oldu küçüğüm? Ömer kendi sözcüklerini ses tünellerine dalıyor. Küçüğüm, küçüğüm, küçüğüm. Belleğinin derinliklerinden süzülüp akan bir şiir, bir müzik parçası, belli belirsiz bir duygu, bir anımsama. Korkmuşsun küçüğüm der pilot. Çölün ortasında yılan ranisi olan küçük prense. Bu akşam daha çok korkacağım. Bu akşam gelme der küçük prens. Seni bırakmayacağım küçüğüm. Üzüleceksin ama ölmüş gibi görüneceğim ama korkma gerçekten ölmeyeceğim. Seni bırakmayacağım küçüğüm. Neden küçüğüm dedim ona. Tek bir gül fidanına anca yetecek kadar küçük gezegeninden dünyayı tanımaya, arkadaş edinmeye gelmiş masal çocukla ne benzerliği var Mahmut'un? Küçük prense benzeyen hiçbir yanı yok. Ama hayır var. Yalnızlığı, hüznü, kendi gülüne olan tutkusu, bir de uzak bir gezegen olan dağlarına duyduğu özlem. Küçük prensin gezegenine uçmasını engelleyen bedeninden kurtulmak için kendini yılana sokturduğu gece, pilot yanında kalmış mıydı masal çocuğunun? Hatırlamıyor. Onu dünyada kalmayı razı edemediğini, gezegeninde kendisini bekleyen gülüne, kuzusuna, gün batımlarına kavuşmak için uçup gitmesine engel olamadığını hatırlıyor. Küçüğüm diye tekrarlıyor, pek de hoşlanmadığı, yine de zapt edemediği bir duygusallıkla. Sonra küçüğüm, sonra gördüm, anladım. Daglarda da kan var, zulüm var, gelecek yok ölümden başka. Gördükçe, yaşadıkça inandıklarıma inanmaz oldum, pusulasız kaldım. İnsan olmak, insan gibi yaşamak ne demektir? Ölmek, öldürmek ne demektir? Sorar, sorgular oldum. Zelal töreden, ben daglardan kopmuş, kaçmış idik. Denizi hiç görmemiş idik ama görmeden özlerdik. Deniz insanı yumuşatır, daglar sertleştirir, gadlaştırır derdi babam. Denizlere doğru yola çıktık Zelal'le. Denize kavuşmak istiyorduk. Çocuk olacaktı. Heavy idi o. Umut yani. Güzel günler görecekti. İnsan gibi yaşayacaktı. Sonra ne olsun sonrası artık? Sonrası yok. Sonrası var. Olmak zorunda. Yeni heviler, yeni umutlar doğacak. Zelal kurtuldu işte. Denize kavuşacaksınız. Zelal iyileşir iyileşmez sizi denize kavuşturacağım. Söz. Sağ ol diyor, kendini topluyor. Öz yurdundan, dilinden ayrılıyor. Kendi derinliklerinden çıkıp acının şiddetiyle bir an için üzerinden attığı maskeli balo giysilerine bürünüyor yeniden. Sağ olun abi ama artık kaçamayız. Nereye gidersek gidelim, dağlar hep arkamızdan gelecek. Yine de sağ olun. Terden, kirden bedenine yapışmış gömleğinin cebinden bir kağıt parçası, bir de kalem çıkarıyor, bir şeyler karalıyor. Bir gün yolunuz bizim oralara, anam babam gillerin oralara düşerse babama söyleyin iyi olduğumu. Hakkını helal etsin. Onca fedakarlık yaptı, dershaneye bile gönderdi beni. Üstelik kazanmıştım da üniversiteyi. Babama söyleyin, yüksek okul okuyamadım, dağa çıktım diye silmesin büsbütün defterden. Söyleyin ki serserilik ettiğimden, çalışmadığımdan değildi. Başka bir hikaye bu. Bir gün kavuşursak anlatırım ona. Zelal'i çocuğu söylemeyin hiç. Çocuk ölmeseydi ortalık yatışınca el öpmeye gidecektik beraber. Artık gereği yok. Bir de bir ad daha vereceğim. Bu kadını yapar mısın? Yani yapar mısınız bilmem. Aslında niye yapasınız ki? Sen söyle yine de. Eğer yapabileceğim bir şeyse. Bana bir şey olursa, Zelal'in izini bulurlarsa sağ komazlar. Bir tek kişi biliyorum. Belki yardım eder ona. Bizim bölgeden eczacı bir ablamızdır. Kadın örgütünde falan çalışır. Görmüş geçirmiş, korku bilmez bir kadındır. Hem de geniş ailedendir. Aşiret kızıdır. İtibarı büyüktür oralarda. Bir tek o sahip çıkabilir Zelal'e benim yokluğumda. Yerini, eczanenin adresini falan yazıyorum işte. Gerek olursa imdat dediğimde ara onu. Yani arayın abi. Zelal'i sahiplenmesini sağlayın. Doğmamış bir çocuk muydu bu iki genç insanı bağlayan diye soruyor Ömer kendine. Çocuk gidip gidince umutları tükendi sanki. Bu delikanlı sevdiği kadını bırakmaya, kaçtığı dağlara dönmeye hazır gibi. Belki çaresizlikten, acıdan, umarsızlıktan, belki de gençlikten kim bilir. Bu hikayede çözemediği, kavrayamadığı bir şeyler olduğunu seziyor. Tanımadığı, bilmediği bir başka dünyaya ait insanların hikayeleri, başka sevdalar, başka umutlar, başka korkular. Yazmaya kalkışsa, yabancı kalacağı, anlatamayacağı, herkesi iyi anlattığını sansa da anlatamadığını, öteki taraftakine yaklaşamadığını, kendisinin, bir de o insanların bileceği hikayeler. Bir yere gitmeye kalkışma, burada kal diyor. Uykusuz garip gecenin yorgunluğu, gerginliği üstüne çöküveriyor. Aynı böyle, bu sesle, bu çaresizlikle, gitme kal demiştim Deniz'e de. Bir dize dönüp dolaşıyor kafasının içinde. Gitme kal, var yok tanımaz bir çocuk isteğidir. Çocuk susuyor, kaçacak yer yok oğul. Dosdoğru çocuğun gözlerinin içine bakıyor. Genç adam bu defa gözlerini kaçırmıyor. Doğrudur, dağların, vadilerin koyaklarında, korulukları mağaraların kuytularında, sevdiğine sarılmışken, denizlere ulaşma hayali kurarken, sanki varmış, sanki olabilirmiş gibi geliyor insana. Düze indiğinde anlıyorsun ki yokmuş kaçacak yer. Varsa da biz bilmiyoruz. Buralara inince yolumuzu hepten şaşırıyoruz, hepten umarsız kalıyoruz. Koridorlarda, merdivenlerde sesler, uzun saplı ıslak paspaslarla yerleri silen temizlikçiler, nizol kokusu, boşaltılmaya götürülen sürgüler, oturaklar, odaların kapılarını gürültüyle açan hemşireler, mavi gömlekli hademeler, uykulu yüzlü, nöbetçi doktorlar, kapıdakileri atlatıp erkenden içeri süzülen hasta sahipleri, hastanede sabah telaşı. Ömer koridorun duvarına yaslanıyor. Duvarın serinliğini hissediyor sırtında. Yorgun, çok yorgun. Ağzı kupkuru, pas içinde. Mahmut gibi oraya çöküvermek geçiyor içinden. Ama yapamaz. Bağdaş da kuramayız biz kentliler. Beden dilinin bölgeselliği ve sınıfsallığı üzerine bir şeyler yazmalıyım. Çok cepli avcı yeleğinin bütün ceplerinde telefonunu arıyor. Her zamanki gibi elini attığı son cepte buluyor. Evin numarasını tuşluyor. Telefon uzun uzun çalıyor. Belli ki Elif daha uyanmamış. Ne yapalım, uyanıversin. Karşı taraftan gelen uykulu bir alo. Günaydın canım, doğuya gidiyorum. Ben doğuya, sen batıya. Yollarımız giderek ayrılıyor. Oralara kadar gitmişken onu da görecek misin? Çocuğu. Ses dalgalarına asılı kalan, sorulduğuna pişman, cevapsız soru. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 55.